Yorumunu yapmakta olduğum 1. Korintoslar mektubunun 14. bölümündeyiz. 14. bölümün ilk 3 ayetine bakmıştım ve şunu sormuştum. Mesih imanlılarının Mesih tarafından verilen armağanlarla donatılmasındaki amaç nedir? Bunun açık yanıtını Tanrı sözü şöyle veriyor. Kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişelim. Genel yarar için herkes ruhun kendine özgü açıklanışı verilir. Her biriniz almış olduğunuz ruhsal bağış kapsamında Tanrı tarafından sağlanan çeşit çeşit kayranın iyi yöneticileri olun, ruhsal bağışlarla birbirinize hizmet edin. Bunlar Efesoslular 4. bölüm 12-13, 1. Korintoslar 12-7 ve 1 Petrus 4. bölüm 10. ayettir. Demek ki ölümü yenerek dirilen ve yücelere çıkan Mesih'in insanlara armağanlar vermesindeki temel amaç, ana amaç, baş olan Mesih'ten beslenerek tüm imanlılar topluluğunun imanda gelişmesi, büyümesi içindir. Efesoslar 4:16'da şöyle diyor. Onun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta ve tüm beden eklemlerle bağlantıda tutulmaktadır. Böylece her değişik parça kendine düşen işi yaparken bedenin büyüyüp gelişmesine ve bir yapı gibi kendisini kurmasına sevgi aracılığıyla katkıda bulunmaktadır. Her imanlıya inayet sunan İsa Mesih, Mezmur 68:18'i gerçekleştirerek yücelere çıktığında insanlara armağanlar verdi. Öz armağanı olan kutsal ruhu veren, kutsallara yani imanlılara hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedeninin yani imanlılar topluluğunu geliştirmek üzere donatılsın diyor Pavlos Efesoslara 4:12'de. Bu nedenle ruh aracılığıyla imanlılara ruhsal bağışlar verildi. Bu bağışları iki ana noktada belirtebiliriz. Bir, hizmet görmek için gerekli donatım. İki, Mesih'in bedeni olan imanlılar topluluğuna yarar sağlamak, onları geliştirmek. Bu önemli kuralları unutmamak gerekir. Sayısı en azından 20 olarak beliren ruhsal bağışların her birine bu gerçeğin ışığında bakmalıyız. Bu temel kuralı göz önünde bulundurarak her imanlı Mesih'in ona verdiği karizmayı tanımalı, daha da önemlisi bunu geliştirmeli, daha sonra da Mesih'in bedeni yararına nasıl kullanacağını düşünmelidir. Dikkatle incelediğimiz 20 karizmata Mesih imanlılarının her birine verilmektedir. Korintoslarda geçen bilinmeyen dillerle konuşma bir karizmata olmakla birlikte bunun tehlikeleri, kargaşalığa yol açtığı belirtilerek çok önemli, çok ciddi uyarılar ve öğütler verilmektedir. Önce bilinmeyen dillerle ilgili olarak 1. Korintoslar 14. bölüme bakarak dillerin olumlu ve olumsuz yönlerini gelin birlikte inceleyelim. Önce olumlu yönlerine bakalım. 1. Korintoslar 14:2'de yani 14. bölümün 2. ayetinde bilinmeyen dil konuşan insanlarla değil Tanrı'yla konuşur diyor. Aynı bölümün 5. ayetinde 2. Hepinizin bilinmeyen dillerle konuşmasını isterdim. 3. 27. ayette biri bilinmeyen bir dil konuşuyorsa 2 ya da en çok 3 kişi sırayla konuşsun, bir kişi de çeviri yapsın. 4. noktada 13. ayette diyor bilinmeyen dil konuşan çeviri yapabilmek için dua etsin. 5. noktada bu 28. ayettir. İçinden kendi kendine ve Tanrı'ya seslensin. 6.sında bilinmeyen diller konuşulmasına engel olmayın diyor 39. ayette. Bu 6 noktadan sonra hani olumlu noktadan sonra bir de madalyanın öteki yüzüne yani olumsuz ve tehlikeli yönlerine bakalım. 14. bölümün 33. ayeti. Tanrı kargaşalığın değil, esenliğin tanrısıdır diyor 1. 2. 20. ayet. Kardeşlerim, çocuk gibi düşünmeyin. 4. ayet. Bilinmeyen dil konuşanın yapıcılığı kendisinedir. Yunanca'da bu üstü kapalı, dokunaklı bir sözdür. Başkalarını öneme almayarak kendi yararını çıkarını düşünene bencil denir. 4. nokta, bu tür bencilliğe kaçış çıldırmışlık olarak yorumlanabilir 23. ayet. 5. kişinin aklı bilinmeyen dillerle yapılan duaya katılmadığından, şimdi dikkat edin, aklı bilinmeyen dillerle yapılan duaya katılmıyor ve tehlikeli kargaşalıklar doğurabilir. 14 ve 15. ayetler. 6. nokta, bilinmeyen diller konuşan kolayca anlaşılabilen bir söz söylemeyince havaya konuşmuş olur. 9 ve 17. ayetler. 7. Somut ve kanıtlı bir katkıda bulunmadan bilinmeyen diller konuşmanın yararı yoktur. 6, 9, 19. ayetler. 16. ayet. Akılla değil, salt ruhla konuşanın teşekkürüne başka biri amin diyemez. 11. ayette bunların hepsi 14. bölümün ayetleridir. Sesin anlamı bilinmediğinde hem dinleyen hem de konuşan birbirine yabancı olur. Yunanca'da barbar sözü kullanılmaktadır burada. Yani barbar bağırarak konuşan ama anlaşılmayan biri demektir. Barbar sözünün türemi, öz anlamı budur. 10. Bilinmeyen diller konuşmak eski antlaşmadan kanıtlandığı gibi kişileri itaat aşamasına getirmez. 21. ayet. 11. nokta. Bilinmeyen diller bir yana meleklerin diliyle bile konuşulsa, öte yandan sevgi olmazsa tüm başarı gölgede kalır. Bunu 13. bölümün 1. ayetinde gördük. Yine 13. bölümün 11. ayetinde iman yaşamının olgunluk döneminde geride bırakılacak bazı alışkılar vardır. 13. Tanrı kargaşalığın değil esenliğin tanrısıdır. Bunu okumuştum başta. Bu 14. bölümün 33 ve 40. ayetleri. Her şey düzenli ve uyumlu olsun. 14. Üstün ruhsal bağışları özleyin diyor. Sıralanan uyarı ve öğütlerle vurgulandığı gibi ruhsal bağışları ararken kilise topluluğunun yararı ve bina edilmesini göz önünde tutmamız gerektiğini vurgular Pavlus 14-12'de. Mesih'in bedeni yararına kuruculukta bulunabilecek ruhsal bağışlar aramanın sorumluluğundayız. Öyle ki imanda ve Tanrı oğlunu bilme aşamasında hepimiz birliğe erişelim, yetkin insanlar olalım, Mesih bütünlüğünün olgunluğuna ulaşalım. Efesoslar 4-12 ve 13. ayetler. Kutsal Ruh tarafından verilen 20 ruhsal bağış, en azından 20 ruhsal bağış arasında bencilliğe yönelik ve karıştıran, yozlaştıran harisma işte bu bilinmeyen dillerle konuşmaktır. Yani bunu yanlış kullanmaktır. 21. yüzyılda ve özellikle günümüzde kilise topluluğunda bunun bunalıma ve kargaşalığa yol açtığı kanıtlarla belirgindir. Ve bu kanıtlar da ta Korintos'taki kilise topluluğundakiler gibidir. 20 harizmata, yani armağanlar arasında tartışmalı, çekişmeli, kargaşalık yaratan bu dilleri konuşma çabasıdır. Bakın kardeşim, bozuk biçimde bilinmeyen diller konuşmanın bu bağışı da yozlaştırmaya katkısı Korintos gününden bu yana ortadadır. Kutsal Söz ne diyor? Biri bilinmeyen dil konuşuyorsa iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun. Bir kişi de çeviri yapsın. 14. bölümün 27. ayeti. Bu ayetlerde bir çevirmen konu edilmekte olduğuna dikkat edilsin. Başka başka çevirmenler o tek kişinin ne dediğinde oy birliğiyle anlaşamaz. Örneğin bir kişinin bilinmeyen bir dili konuştuğunu düşünürken bilinmeyen dilleri çevirebilme bağışıyla donatıldığını söyleyen 3 kişi 3 ayrı bölümde onu dinlediğinde her 3 çevirmen aynı şeyleri söylemiyorlar. Buna kerelerce tanık olduk. Bilinmeyen dillerle konuşanın doğru biçimde konuştuğunu ve doğru bir çeviri yapıldığını hiç kimse bilmez. Bunu denetlemeniz mümkün değil. Bilinmeyen diller konuşma, kilise topluluğunda imanlıların bollukla artmasına yardım edecek özellik değildir. Korintos topluluğunda da bu apaçık bencilliğe, göstermeciliğe, kargaşalığa ve çocukça davranışa yol açtığından konusu edilen kuşku ve uyarılarla karşılaşmaktayız. Bakın, Korintos'un Delfi rüyetleriyle çok iyi bilinen yerden pek uzakta bulunmadığını hatırlamalıyız. Yani Korintos kenti Delfi rüyetleriyle meşhur olan yerden pek uzakta değil. Delfi'de gizemsel yani mistik din ve tarikatlar başını almış yürümüştü. Bunlar elverişli bir ticaret arzusuna dönüştürülmüştü. Klasik Yunan'ın puta tapıcılık dönemiyle ilgili gizemsel mistik dinlerde dünyaca önem toplayan rüyalar, rüyetler her köşeden müşteri toplamaktaydı. Bu gizemsel dinlerde bilinmeyen diller de konuşulurdu, biliyor musunuz? Evet, bu mistik dinlerde bilinmeyen diller konuşulurdu. Günümüzde birçok dinin, tarikatın içinde de bilinmeyen dillerle konuşma vardır. Mormonların mezhebinde de yabancı dillerle konuşmalar vardır. Delfi rüya ve rüyetlerini söyleyen o peygamberler pasif biçimde davranırdı. Ses kirişlerini onları yöneten ruhların etkisi altında bırakırdı. Böylelikle sinirlenmiş biçimde yabancı, sağduyusuz, bağnazlıkla birlikte yürüyen, dinleyiciyi biraz da ürküten sesler çıkarırdı. Eski Yunan papirüslerinden birinde şu ilginç sesler aktarılır. Şimdi dikkat edin. İyayo, Eloai, Marmarahada, Menafo, Mermai, İyayor, Aiyayo, Erafiye, Ferafiyo ve benzeri gibi. Şimdi siz bunları alıştırma yapıp hızla söylerseniz, işte size bilinmeyen diller ve nereden geldiği de belli. Bakın kardeşler, bu putperestlikle ilgili bu uğraş Korintos topluluğuna girdi. Tanrısal öğretinin içerdiği harizmatayı ters biçimde yorumlayarak onu yozlaştıranlar kilise topluluğu içinde yersiz ve gereksiz bunalımlar oluşturdu. Habercilerin işlerinde 3 yerde dillerle konuşmadan söz edilir. 2. bölümde, 10. bölümde, 19. bölümde. Buna daha önce biraz değinmiştim. Kendine özgü 3 ayrı gelişimi ve görünümü tanıtan bu anlatılanların biri yaklaşık 120 kişilik bir Yahudi topluluğu içerisinde, biri Romalı bir subayın ailesinde, biri de Efes'te yaklaşık 12 kişi arasındadır. Birincisinde başka insanların konuşup anladığı bilinen dillerdi. İkincisi ve üçüncüsünde 1. Korintos'ta olduğu gibi diller diye söz edilmektedir. Her üçünün de düzen kapsamında anlaşılır biçimde bilinen, konuşulan diller ve lehçeler olduğuna kuşku olmadığını burada tekrar söyleyeyim. Şimdi bundan sonraki ayetlere kısa kısa bakalım. 5. ayet. Hepinizin bilmediğiniz dillerde konuşmanızı isterim ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller, imanlılar topluluğunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerde konuşandan üstündür. Peygamberlik etmek, tekrar vurgulayayım, Tanrı sözünü bildirmektir. Elimizde olan kutsal kitabı bildirmektir. Önemli olan dillerde konuşulan bir toplantı değil, bir kutsal kitap çalışması incelemesidir. Peygamberlikte bulunan öğreten demektir. Öğreti yapabilmesi için orada dilleri çevirecek birisi yoksa kimsenin dillerde konuşmaması gerekir. Peki kardeşler, yanınıza gelip bilmediğim dillerle konuşsam, Paulus diyor bunu 6. ayette. Ama size tanrısal bir esin, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti ulaştırmazsam, getirmezsem size ne yararım olur? Görüyor musunuz? Paulus, sizinle konuşmak için yanınıza geldiğimde söylediklerim anlaşılmazsa gelmemin hiçbir yararı yoktur diyor. Kaval ya da çenk gibi ses veren cansız nesneler bile değişik sesler çıkarmazsa kaval ya da çenkle ne çalındığını kim bilir, kim anlar? Çağrı borusu belirgin bir ses çıkarmazsa kim savaşa hazırlanır der Paulus 14. bölümün 7 ve 8. ayetlerinde. Sık sık bilinmeyen dillerde konuşan insanların o seslerle yaptıklarını ben bir müzik aletiyle yapabilsem fena olmazdı diye düşünmüşümdür. Ama çıkardığım ses sadece anlamsız bir ses olur. Yaşamı olmayan cansız bir aletin bile bu dünyada bir anlamı olması gerekir. Çağrı borusu belirgin bir ses çıkarmazsa kim savaşa gider ya da hazırlanır? Boru orduya savaş alarmı vermek için çalınırdı. Ve dostum günümüzde bizler de müjdeyi, Tanrı'nın sözünü çok açık bir şekilde öğretmeliyiz, vermeliyiz. Herkesin anlayabileceği bir dilde ve sözde. Bunun gibi diyor 9. ayette, eğer siz de anlaşılır bir dilde konuşmazsanız, söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz. Bundan daha açık, net ne olabilir? Paulus, bu işi bırakalım. Mistik şeyleri bırakalım. Eğer bir mahsuru yoksa biraz da anlamlı konuşalım, biraz da mantıklı konuşalım diyor. 10-12 ayetlerde kuşkusuz dünyada çeşit çeşit diller vardır ve hiçbiri anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum. Konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre imanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın. Tabi dünyada birçok diller vardır. Özellikle biz Almanya'da olanlar bu dilin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak aynı dili konuşmayan insanlar arasında iletişim olmaz. Yine bunu en çok yaşayan, tecrübe eden biz Almanya'da, Avrupa'da olan Türklerdir. Kilisede kimsenin anlamadığı bir dili konuşuyorsanız, kilisedeki insanlara karşı nasıl yapıcı olursunuz? Onları nasıl bina edersiniz? İşte önemli olan budur. Kiliseyi bina ediyor mu? İmanlıları bina ediyor mu? Bunun için bilmediği dilde konuşan kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin diyor 13. ayette. Dillerde söylenen her şey çevrilmelidir. Yoksa kimse için bir anlamı olmaz. Eğer dillerde konuşan kişi dilleri çeviremiyorsa o zaman dilleri çevirme armağanına sahip bir başkası olmalıdır. 14. ayet. Bilmediğim dilde dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin, aklımın buna bir katkısı olmaz. Dostum bu Tanrı ile kendi özel zamanlarında dillerde konuştuklarını söyleyenlere bir yanıttır. Eğer zihin, eğer akıl bundan bir yarar görmezse o zaman ruhsal bakımdan sizi geliştiremez, büyütemez, cüce kalırsınız. Yani kutsal ruh size hizmet ediyor olamaz. Tanrı sözü size hizmet ediyor olamaz. Eğer bir yükseliş yaşarsanız bu sadece psikolojiktir ve o anlıktır. Pavlos zihnin bundan bir yarar görmediğini söyler. İnsan duygulanmakla büyümez, gelişmez. Bu aç tavuğun rüyasında darı görmesine benzer. O halde ne yapmalıyım? Ruhumla dua edeceğim, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla ilahi söyleyeceğim, zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Sadece ruhunla şükredersen, ilgi duyan konuklar senin ne söylediğini bilmediğinden, şimdi dikkat edin, ettiğin şükran duasını nasıl amin desin? Yani amin diyemezler. 15 ve 16. ayetler. Yani yararlı bir şey söyle ki, anlaşılır bir şey söyle ki, herkesin anlayabileceği bir dilde konuş ki, kardeşin de oraya gelenler de anlasınlar ve buna amin diyebilsinler. Uygun biçimde şükrediyor olabilirsin ama bu başkasını geliştirmez. Bilmediğim dillerde hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum ama imanlılar topluluğunda böyle bir dilde 10.000 söz söylemektense başkalarını eğitmek için aklımla, zihnimle 5 söz söylemeyi tercih ederim diyor 1. Korintoslar 14, 17, 19 ayetler arasında. Şimdi sanıyorum Pavlos bir misyoner olarak en az 10 değişik dilde ama bilinen dilde konuştuğunu söylüyor. Ve büyük bir ihtimalle bunu 4 ya da 5 ile çarpabiliriz. Yabancı bir oymakla bir misyon alanındayken onlar onun dilini anlayamıyorlardı. Ve o da onlarınkini anlamıyordu. Bundan sonra onlarla kendi dillerinde konuştu. O insanlar Pavlus'u anladılar. Ama Pavlus kendisinin ne söylediğini anlamıyordu. Ama kendisiyle aynı dili konuşan imanlıların bulunduğu kilisede onların anlayabileceği dilde konuşacaktır. Kardeşler, düşüncelerinizde çocuksu olmayın, yani çocukça davranmayın. Kötülük konusunda çocuklar gibi olun ama düşüncelerinizde yetişkin insanlar olun diyor 20. ayette. Şimdi Korintosluları yine azarlıyor Pavlus. Onlara dünyasal olduklarını, Mesih'te çocuklar gibi davrandıklarını söylemişti. Şimdi de çocuk gibi hareket ettiklerini söylüyor. Kutsal yasada şöyle yazılmıştır. Rab yabancı dilleri konuşanlar aracılığıyla, yabancıların dudaklarıyla bu halka sesleneceğim, yine de beni dinlemeyecekler. 21. ayet. Gördüğünüz gibi anlaşılan bir dilden söz ediyor Pavlus. Başka insanlarla kendi dilleriyle konuşacağım diyor. Bu bilinmeyen bir dil değil, bilinen dil. Görülüyor ki diyor 22. ayette, bilinmeyen dillerde konuşma imanlılar için değil, imansızlar için bir belirtidir. Peygamberlikse imansızlar için değil, imanlılar için bir belirtidir. Misyon alanına, diyelim ki Pisidya Antakya'sına gittiğimde farklı bir dilde konuşuyorlardı. Bu yüzden onlarla kendi dillerinde konuştum. Ve müjdeyi onlara kendi dillerinde sunduğumda iman ettiler. Şimdi İsrail'de bu insanlarla karşılaşınca onlarla onların ve benim bildiğim dilde konuşuyorum. Bu yüzden peygamberlik ediyorum. Yani onlara Tanrı'nın sözünü bildiriyorum diyor. Herhangi bir armağanın kullanımında yerel kilisede bir düzen olmalı. Şimdi eğer bütün imanlılar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerde konuşurlarken ilgi duyan konuklar ya da iman etmemiş kişiler içeri girerse siz çıldırmışsınız demezler mi? Yani siz kafayı yemişsiniz demezler mi? Yabancı birinin kiliseye girdiğinde grubun delirmiş, kafayı yemiş olduğunu düşünmesini istemiyoruz. Ve günümüzde ihtiyacımız olan bir şey varsa o da Tanrı sözünün mantıklı ve anlamlı bir sunumudur. Bu dünyadaki insanlar zeki, bilimsel ve akıllı insanlardır. Anlaşılabilir, mantıklı bir mesaj istiyorlar. Tanrı sözü anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır. Ama hepsi peygamberlikte bulunurken iman etmemiş bir kişi ya da ilgi duyan bir konuk içeri girerse söylenen her sözde günahlı olduğuna ikna edilip yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak ve böylece Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yere yüzüstü kapanıp Tanrı'ya tapınacaktır diyor 24 ve 25. ayetlerde. Yani eğer Tanrı sözünü bildiriyorsanız ve iman etmemiş birisi içeri girerse ikna olup iman edecektir. Nasıl iman edecektir? Tanrı sözünü duyarak.